Ayrım 2. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 17. Hıdo'nun dramı. Kan deryası içinden kurtulanlardandı Hıdo. Bugün hayatta kalması bir mucize sonucuydu. Ama o bu kurtuluşa sevinemiyordu. Hıdo'nun parlak gözlerinde sanki kan deryasından yeni kaçıp kurtulmuş gibi hep korku vardı. Onun gözlerindeki bu korkuyu herkes seziyordu. Başka bir anormalliği ve göze çarpan bir çirkinliği yoktu onun. Tıknaz ve kısa boyluydu. Belki gözlerindeki korkunun sürekliliğinden dolayı asık suratlı görünüyordu. O çok az kalan inançlı doğa insanlarından biriydi. Dağların kutsallığına inananlardandı. Her Dersimli gibi tabiatın aşığıydı. Doğa içinde yaşayan saf tabiat insanının tüm özelliklerine sahipti. Doğaya ve geleneklerine Hıdo gibi bağlı birçok Dersimli her yıl güz aylarında kurbanlık koçlarla birlikte ulu dağların zirvelerine çıkıp adaklar keser ve lokma dağıtırlardı. Böylece kötülüklerden, felaketlerden kurtulacaklarına inanırlardı. Bu zahmetli dinsel törenler yazın kavurucu sıcakları geçtikten sonra hep güzün, güneşli ve serin günlerinde yapılırdı. Hıdo'da her sonbahar en semiz koçunu kurbanlık olarak ayırır ve Dersim'de her yıl başka bir ziyarete giderdi. Bu yılda Kırklar Dağı'na gitmeye karar kılmıştı. Yüksekliği 3000 metreden fazla olan bu sarp ve kayalık dağın tepesine ulaşmak çok zor ve zahmetliydi. Ama Dersimliler her yıl kurbanlık koçlarını yanlarına alır ve aileler çoluk çocukla bu dağa tırmanırlardı. O yılda yüksek dağın zirvesinde gecenin soğuğundan korunmak için gerekli örtüleri ve pilavlık bulguru, 2 günlük azığı, yağlı ekmekleri, kömmeleri, içecekleri, suyu katırlara yüklediler, yola dizildiler. Her aileden 2 kişi işleri görmek, hayvanları otlatmak için köyde bırakıldı. Ayrıca 10 yaşından küçükler ve ihtiyarlar da bu yorucu yolculuğu dayanamayacak için köyde kaldılar. Güzün güneşli bir gününde dinsel bir tören için kervan sabahın şafağında yola dizildi. Kadın erkek çoluk çocuk toplam 200 kadardı. Köyün batısındaki Vank Dağı aşıldı. Tağar Deresi'ne kadar gelindi. Birkaç saat nehrin yatağında yüründü. Buraya kadar sarp dağlar yoktu ve yolculuk kolay geçti. Yolun en zor kısmına geldiler. Bu ulu Kırklar Dağı'na sadece Tağar Çayı'nın derin vadisinden, yani Ali Boğaz Deresi'nden yol vardı. İnsanlar derin vadiye vardıklarında çok ilginç bir manzarayla karşılaştılar. İçinde bulundukları vadinin Ekrek Köyü tarafı 2000 metrelik uçurumlarla kaplıydı. Bir geçit, bir patika bile yoktu. Kırklar Dağı tarafına bakınca ince bir patika yılan gibi kıvrıla kıvrıla zigzaklarla dağın zirvesine doğru, sanki göğe doğru yükseliyordu. Dereden dağın tepesine kadar olan zigzaklı yol yaklaşık 4 kilometreydi. Normal olarak 1 saat sürmesi gerekirdi ama bu dağa tırmananlar zirveye 8 saatte ancak ulaşıyorlardı. Kırklar Dağı dimdik yükseldiği için dağın yamacından zirveye doğru tırmanırken insanların başları burunları çok zaman yere değiyordu. Tırmanmak için insanlar ellerini de kullanmak zorundaydılar. Sabahın şafağında yola çıkan köylüler kanter içinde ikindi zamanı dağın yamacındaki Kızıl Kom'a ulaştılar. Yolun yarısı arkada kalmıştı. Koca dağın yamacında sadece bu bölgede küçük bir taraça ve bir pınar vardı. Bir de dağın tepesinde düz bir alan ve bir pınar bulunuyordu. Dinlenmek için pınar bulunan bu taraçada mola verdiler. Katırların yükleri indirildi, hayvanlar için otlar, yeşillikler boldu. Dinlenme esnasında her aile azıklarının bir kısmını ortaya döktü. Topluca yemek yenildi. Pınarın soğuk suyundan içildi, hayvanlara da su verildi. En zor ve en son etap için dinlenip biraz enerji biriktirdiler. Sonra boşalan tulumlara tekrar su dolduruldu, tekrar eşyalarla azıkları hayvanlara yüklediler ve dağa tırmanmaya başladılar. Bir zaman sonra kanter içinde yolun en tehlikeli yeri olan dar geçide vardılar. Burada tüm kafile 20 metrelik eğimli bir kayanın üstünden geçmek zorundaydı. Çünkü başka bir geçit yoktu. Bu dar geçitte bir insan veya hayvanın ayağı kaysa, Tağar Deresi'ne kadar yuvarlanır, lime lime parçalanır, her parçası bir kayaya yapışırdı. Bazı yıllar buradan katırlar uçurumlara düşüp lime lime parçalandığından dolayı buraya katır uçuran ismi verilmişti. Bu tehlikeye karşı önlem olarak en güçlü, en çevik delikanlılar el ele tutuşarak eğimli kayalık geçidin alt kısmında bir zincir oluşturdular. Hayvanlar ve tüm insanlar geçene kadar öylece bekledi yiğitler ve en son kendileri yola devam ettiler. Şehirlerde kapitalist tüketim ilişkileri içinde yaşayanlara göre bu yorucu, zor, tehlikeli yolculuk çok anlamsız, gereksiz ve yanlıştır. Ama tabiat içinde yaşayan, tabiatla barışık insanlar için bu zor yolculuk, vücudun dinamik ve sağlıklı olmasını, ruhun kötülüklerden arınıp çelikleşmesini sağlar. Bakir tabiat içinde yaşayan bu saf temiz insanlar dağın en uç noktasındaki küçük düz alana ulaştıklarında karanlık çöktü. Çok yorgun olan köylüler oksijeni bol bu en temiz zirvede derin uykulara daldılar hemen. Sabahleyin çocuklar uykudan uyandığında kurbanlar kesilmişti. Taşlardan yapılan basit ocaklarda ateşler yakılmıştı. Kazanlarda etler ve etli bulgur pilavları fokur fokur kaynıyordu. Meşe odununun közleri üzerinde etler kızarıyordu. Etrafı mis gibi et kokusu sarmıştı. Her insanın alnında parmak ucu kadar kan lekesi vardı. Bu bir gelenekti. Bunu gören çocuklar da birbirlerinin alınlarına aynı işareti yaptılar. Heybetli güneşin doğuşunu hep birlikte seyrettiler. Çok etkileyici bir manzaraydı. İnsanlar dağın zirvesinden etrafı gözetlediler. Doğuda Munzur Dağları silsilesi sırt sırta uzanıyordu. Bulundukları dağ o kadar yüksekti ki en yakın köydeki insanlar karınca kadar küçük görünüyordu. Evler ise bir mantar kadardı. Güney yönünde Elazığ Ovası, Malatya Dağları, batı yönünde ise Koçgiri, Sivas, Erzincan Dağları'na kadar sonsuz bir manzara yüz yüzeydiler. Yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta ufuk hattı yerküre ile birleşiyordu. O ara etler ve etli bulgur pilavları pişti, tüm insanlar hep birlikte uzun bir yer sofrası kurdular. O sabah istedikleri kadar et ve etli bulgur pilavı yediler. Mideler dolunca susadılar. Bu zirvede tek bir tane pınar vardı. Tabii buna pınar denilirse. Burayı tanıyan kadınlar önde, diğerleri arkada yola dizildi, pınara doğru yöneldiler. Pınara vardılar. Görüntüsü bir pınara benzemiyordu. Çünkü bir kayanın içinde küçük bir oyuktan ibaretti burası. Taş oyuğun içi su doluydu. Aslında pınarların suları fışkırır, şarıl şarıl akar. Ama bunun içinde akıntı hiç görünmüyor ve su hiç akmıyordu. Mağara kabuğundaki durgun su tertemizdi. İçi madeni paralarla doluydu. Çünkü her dilek tutan içine maden para atmıştı. Derin de değildi. İnsan eli dipteki maden paralara ulaşıyordu. Sabah erkenden kazanlarda pişen yemekler, etler buradan alınan su ile yıkanmış ve pişirilmişti. Yüzlerce insanın içmesi için sürekli kovalar dolduruldu ve hayvanlar için kazanlarla su taşındı. Her ne hikmetse bu küçük taş tekne içindeki su ne artıyor ne eksiliyordu. Burayı ilk defa görenler o anda şaşkına döndüler. Çocuklar ise geri dönüp bu ilginç durumu babalarına heyecanla anlattılar. Ak sakallı, nur yüzlü bir dede çocukları etrafına topladı ve anlatmaya başladı. "Çocuklar," dedi, "bizim Dersim'deki her dağın bir sırrı, bir gizemi, bir kerameti vardır," dedi. "Ama bu Ulu Kırklar Dağı'nın iki gizemi vardır. Birincisini gözlerinizle gördünüz. Biz daha iki gece burada kalacağız. 200 kadar insan ve onlarca hayvanımız için 2 gün bu pınardan kovalarla, kazanlarla su taşınacak. Ama o taş çukurunda gördüğünüz su hiç eksilmeyecek ve hiç artmayacak. Hep aynı kalacak. Biz gittikten sonra diğer köyler, başka gruplar gelecek. Onlar da kovalarla, kazanlarla su alacak. Bu böyle günlerce devam edecek. Bu su hiç taşmayacak ve hiç azalmayacak, yine aynı kalacak. Aslında dağların zirvesinde pınar bulmak zordur. Bu bir mucizedir, gizemdir. Bu dağın ikinci gizemi ise asırlardır taşları sapasağlam ve dimdik duran şu gördüğünüz mezarlardır." Mezarları eliyle gösterdi. "Bir söylenceye göre 40 ermiş, yıllarca burada yaşamış ve semah dönmüşler ve burada ölmüşler. Tarlası, bahçesi, meyvesi olamayan bu yere niçin gelmişler? Kışın dondurucu soğuğunda bu yüksek dağın zirvesinde ne yemiş, ne içmişler? Nasıl barınmışlar? İnsanın aklı buna eremez. Ziyaret sayılan çeşme ile bu 40 ermiş mezarı bu kutsal dağın gizemleridir." "Şu gördüğünüz yılan dağının adı nereden gelir?" diye sordu aksakallı dede ve dağı işaret ederek gösterdi. Çocuklar saygıyla, hayretle, merakla dinliyorlardı onu. Ve soruya kendi cevap vermeye başladı. "Dedim ya, her dağın bir gizemi, efsanesi, mitolojisi vardır. Bu mitolojiler kültürümüzün derinliğini ve zenginliğini gösterir. Sizlere bu yılan dağının efsanesini de anlatayım. Göçmenler yazın o dağa sürülerini otlatmaya gelmişler. dağın yamacına çadır kurmuşlar. Bir gelin kundaklık bebesiyle Pınar'dan su almaya gitmiş. Pınar'a yaklaşınca aniden karşılarına ağzı ateş püsküren kocaman bir ejderha çıkmış. Gelin olan çok korkmuş. İçinden biz de ejderha da taş olsak diye dilemiş. O anda dileği kabul olmuş. Gelin kucağındaki bebesiyle ejderha da olduğu yerde taş olmuşlar. İleride bir gün ayağınız oraya düşerse hala orada bir sanatkarın yaptığı heykele benzeyen bu manzarayı görürsünüz. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar yeter dedi aksakallı dede. O an bir halk ozanı aldı sazı eline, vurdu sazın teline. Herkes halka şeklinde yerlere oturdu. Ozan beyitlerle, deyişlerle halka nasihat etmeye başladı. Dinle sana bir nasihat edeyim. Sakın yükseklerden uçucu olma. Hatırı, gönülü yıkıcı olma. Ağıtları, ezgileri dinlediler. Ozan'ın gür sesi ve sazı çok ahenkli ritimler oluşturuyordu. Bu ritimler 3000 metre yüksekliğindeki dağların kayalarında, vadilerinde yankılanıyordu. O gün insanlar çok haz aldılar. Bu ulu dağın zirvesinde kırk ermişler gibi müzik eşliğinde huşu içinde semah döndüler. İçlerinden trans haline girenler oldu ve dinsel tören birkaç saat sürdü. Köylüler bu gündüz ve bu gece de burada kalacaklardı. Ertesi gün sabah şafak vakti geri dönüş yolu başlayacaktı. Dinsel tören bitince çocuklar hemen kırlarda oynamaya koştular. Kamiller, erginler ise kendi aralarında sohbete başladılar. Söz döndü dolaştı, 1938'deki Dersim olaylarına geldi. Hıdo'nun 38'de savaş ve kan deryasından kurtulduğunu duyanlar, onun nasıl kurtulduğunu ve savaş anılarını merak ediyorlardı. Ondan anlatmasını istediler. O hiç naz etmeden, tamam anlatırım dedi. Ama ben bugüne kadar derdimi hep dağlara anlattım. Dağların başında yalnız kaldığımda belki binlerce kez kutsal dağlarımıza sitem ettim. Bu bende alışkanlık haline geldi. Şimdi yine dağlara seslenerek anlatacağım. Orada bulunanlar istediğin şekilde anlat ama yeter ki olayları anlat dediler. En çok merak edenler, ısrar edenler ise yeni yetişen gençlerdi. Çünkü gençler Hıdo'nun anılarını ilk defa dinleyeceklerdi. Önce yönünü Munzur Baba'ya çevirdi Hıdo ve konuşmaya. Ey kırklar, ey Munzur Baba diye başladı. Ben çocukluğumda çektiğim çileleri, acıları, ızdırapları, yüreğimin saf ve temiz duygularıyla hep sana anlattım. Sana dert yandım, sana sitem ettim. Çünkü bu olayları en iyi bilen ve beni en iyi anlayan sensin. Çocuk yaşta savaş içinde başıma gelenler inanılacak gibi değildir. Şu yaşıma geldim, kamile erdim, hala olayların etkisinden kurtulmuş değilim. Sana malumdur yüce Munzur, benim çektiğim acı gerçekler bir masal gibi gelir insanlara. Sadece 38 Dersim'inden haberi olanlar anlarlar beni. Dert nedir bilmeyenler, hiç savaş görmeyenler ve acı çekmeyenler bir masalı dinler gibi dinlerler beni. Korkudan olsa gerek, çektiğim acıları yıllarca yüreğimin ve ruhumun derinliklerinde bir sır gibi sakladım. Ama bir Dersimli ile Dersim Dağı arasında sır olamaz. Bu nedenle ben derdimi hep dağlara yandım. Ben çocukluğumda ulaşılması çok zor olan dağ köylerindeydim. Dersim ile Hozat arasındaki Yüksek Beyaz Dağ'ın Mamıkya tarafındaki yamacına kurulmuş olan köyümüzden baktığımızda bazı günler bulutlar bizim altımızda kalırdı. Uçaktan bulutlara bakar gibi olurduk. Bizim Beyaz Dağ, bizim köy ve karşımızdaki Kırmızı Dağ'ın en yüksek tepeleri bulutları deyip göğe doğru yükselir, aynı bu Ulu Kırklar Dağı gibi. Bu güzel manzarayı seyredenler köyümüzü kıskanırdı. Bulutlar çekilince dağlarımızda şavkıyan güneş ışınlarından dolayı her taraf bir pırlanta gibi parlardı. Köyde yazın damların üzerinde yatardık. Bazı geceler milyarlarca yıldız sarardı etrafımızı aynı peri masallarındaki gibi. Sanki köyümüz yıldızların arasındaydı. Sanki köyümüz gökte uçan sihirli bir halının üzerindeydi. Sanki havadaki parlak yıldızlarla iç içe uyurduk. Elini uzatsan tutacakmışsın gibi. Bu gece aynı manzarayı çoğunuz gördü. Ben bu kadar çok yıldızı sadece bu dağların zirvelerinde, kendi köyümde gördüm. Başka hiçbir yerde rastlamadım bu parlaklığa ve bu kadar çok yıldıza, bu güzelliğe. Ama gel gör ki 38'de zalimler bu güzelim tabiat parçasını kan deryasına çevirdiler. Kan ve ölüm diyarında acılar içinde geçti çocukluk yıllarım. Sıcak bir yaz günüydü. Güneş tepemizde pırıl pırıl parlıyordu. Etrafımızdaki yemyeşil ormanlarda kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Kristal gibi parlak ve tertemiz olan Munzur çayı, vadilerden bir yılan gibi süzülerek sessiz sessiz akıyordu. Bilirsiniz, Dersim dağlarının yazı da serindir, püfür püfür rüzgar eser. İlkbahar ve yaz bizim gibi küçüklere özgürlük getirir. Tek odalı daracık küçük taş evlerden kurtulur, tabiatın içine koşardık. Şu anda çocuklarımızın oynadığı gibi biz de dağların yamaçlarında, yeşillikler içinde çayırda koşar oynardık. Bin bir türlü renkli kelebekler uçuşurdu etrafımızda. Kelebeklerle oynaşırdık. Cırcır böcekleri ötüşerek eşlik ederdi. Munzur çayı tatlı sesiyle sanki türküsünü mırıldanırdı bize. İşte böyle bir yaz günüydü. Tarlalardaki buğdayların bir kısmı harmanlara yığılmış, bir kısmı henüz biçilmemişti. Kışın zor ve dar günleri, kışın kıtlık ve yokluk günleri arkada kalmıştı. Köylerde yağ, yoğurt, süt çoğalmıştı. Evlere tulum peyniri çökerek tereyağı dolmuştu. Ve harman zamanının bolluğu başlamıştı. Köylüler bir yıllık çalışmanın, bir yıllık emeğin sonucu olan ürünlerini almak üzere olduklarından sevinçliydiler. Ben çocuklarla buluşup yine saklambaç oynamayı düşünüyordum. Her çocuk gibi koşup oynamayı düşünürken, meğer ki ölüm bulutları dağlarımıza, köylerimize çökmüş, tüm güzel düşlerimizi karartmak üzereymiş, ne bileyim. Çocuk saflığı kötülükleri düşünemez ama bu tufan en çok benim gibi çocuklara zarar verdi. Ben henüz tufanın ve savaşın ne olduğunu bilmediğim bir yaşta, acımasız kanlı savaş sahnelerinin tam ortasında kaldım. Silahlı boz elbiseliler diğer köyler gibi bizim köyü de sardılar. Evlerden teker teker çıkardılar bizi. Önce köyün üst tarafına topladılar hepimizi. 5 dakika zaman bırakmadılar insanlara. Yemekler ocakların üstünde kaldı. Hamurlar teknelerde, ekmekler kızgın saçın üzerinde. Ve sürüler dağlarda. Bir silah zoruyla bir meydana toplatılmış ve etrafı silahlarla sarılmış olan köylüler korkuyla, kuşkuyla, endişeyle birbirlerine bakıyorlardı. Komutan bir köylüyü yanına çağırdı ve adamı sorgulamaya başladı. Komutan çok yüksek sesle konuştuğu için sorgulamayı hepimiz işitiyorduk. Sorgulama çok sert ve çok kısa sürdü. Komutan tehditkar bir ses tonuyla, "Sizin ağanız kim?" dedi. Önceden soruşturup öğrendiği ağaya sormuştu bunu. Ağa, ağaysa hepimiz ağa, fakirse hepimiz fakiriz diye cevap verdi. Şimdi düşünüyorum, ağa da fakirin biriymiş. Ağanın bütün malını mülkünü satsan, Ankara'da bir dükkan alınamazdı. Komutan, öyleyse bu köylülerin günahı senden sorulsun dedi. Evet, komutan tek soru sordu ve bu kısa bir sorudan sonra bir karara vardı. Fakir köylülerin tüm vebalini doğru dürüst Türkçe bilmeyen, okuma yazma bilmeyen bu zavallının sırtına yükledi. Köyün muhtarı olan bu suçsuz adam da başımıza gelecek olan felaketin farkında değildi. Bu kısa sorgudan sonra köy halkının hepsini bizim köyün Hepik Tepesi'ne doğru yürütmeye başladılar. Boz elbiseliler etrafımızı sarmıştı. Zavallı fakir köylüler telaş, heyecan, korku, kuşku ile karışık duygular içinde yürüyorlardı. Ama bunun ölüme giden yolculuk olduğunu bilmiyorlardı. Yolda giderken çok susadım, su isterim diye ağladım. Annem bana kızdı, biz can derdindeyiz, sen su derdindesin dedi. Çocuk olmasam aklım erse bu kötü şartlarda hiç annemi üzer miydim? Yanımdaki bir asker benim su için ağladığımı görünce, zazaca ve alçak bir sesle gel arkamdaki mataramı çek, ondan su iç dedi. Asker üstlerinden korktuğu için eliyle matarayı vermedi. Ben de askerin matarasını kendim alıp su içtim. Yine aynı asker bize çok alçak sesle ve zazaca, tepenin üstündeki düz çayırlıkta sizin hepinizi kurşuna dizecekler, öldürecekler. Bu ağaçlı ormanlı yoldayken kaçın, bu ormanlık bölgede kaçarsanız belki bir kısmınız kurtulur dedi. Askerin verdiği bu kötü haberi köylüler alçak sesle birbirine ulaştırdılar ama duyduklarına inanamadılar. İnsanlar bizim lisanımızla bu körpe süt bebeleri kime zarar verdi ki hepimizi topluca kurşuna dizsinler diye konuştular. Bu kadar insanlık dışı ve haksız bir uygulama, bu kadar gaddar bir sonuç düşünemediler ve bu nedenle kaçmadılar. Böyle bir vahşeti hayal etmek bile zordu. Zaten kaçmaya yeltenseler bile silahlı askerlerin ortasından kaçıp kurtulma olasılığı da yoktu. Bizi köyümüz olan Heç, demir kapının tepesinin üstündeki, adı Hopik olan tepenin düz ve çayırlık mevkisine götürdüler. Dört yanımız silahlı askerlerle, mitralyözlerle çevrili, namlular üzerimize dönük bir şekilde kurbanlık koyunlar gibi burada bekletildik. Bölgedeki mezralardan getirilenlerle birlikte o gün o düzlükteki Dersimliler yaklaşık 365 kişiye ulaşmıştı. O meydanda kucaklarındaki bebelerle, çocuklarla ölüm bekleyen insanlar tüfeklerin, makinelerin namlularına bakıyorlardı. O anda kafaların içinde hangi duyguların oluştuğunu sizler de hayal edebilirsiniz. O an namlulara bakan gözleri korku sardı, namlulara bakan canları ter bastı, çocuklar korkudan annelerine sokuldu. Çocukların terleri annelerin elbiselerine, annelerin tenlerine yapıştı. Korku arttıkça meydandaki tüm insanlar birbirine kenetlendi. İnsanlar telaş içindeydi. İnsanlar kederli, endişeli ve ürkekti. Elde duran her silah korku yaratıyordu. Bu korkular içinde ne kadar zaman geçti, nasıl oldu, kim emir verdi bilmiyorum. Ama o korkunç anı hiç unutamıyorum. Gök gürlemesi gibi bir gürültü oldu. Makinelerle, beşlilerle ve mavzerlerle tarandık. Gürültüden kulaklarım patladı sandım. O anda annem ve bacılarım kurşunlardan bizi korumak için biz küçük çocukların üzerine kapandılar. İlk anda tüfek ve insan çığlıkları birbirine karıştı. Öyle korkunç, öyle bir acayip ses ki tarifi mümkün değil. Bu acayip ve acılı çığlıklar dağların vadilerinde yankılandı. Kısa bir müddet sonra silah sesleri kesildi. Ama insanların acılı çığlıkları ve feryatları hala yükseliyordu. Bu feryatlara hem yer, gök ve dağlarımız, hem de bu dağlardaki evliyalarımız, ermişlerimiz şahittir. Ey Munzur Baba, ulu bir dağ olarak siz de şahitsiniz, dedi Hıdo. Köylülerin sohbet ettikleri yerden Munzur Baba, Sultan Baba dağları görünüyordu. Hıdo bu dağlara bakarak konuşmaya devam etti. Can çekişen yaralı insanların ölüm çığlıkları uzun bir zaman sonra kesildi. Boz elbiseliler oradan uzaklaştı. Annem ve ablalarım üzerime kapandığından bana kurşun değmedi. Tahminen birkaç saat sonra ölüler altından başımı yukarı kaldırıp etrafıma baktım. Ölü yığınlarının ortasında kaldığımı gördüm. Dümdüz bir yer ve ben hangi tarafa baksam ölüler görüyordum. Bütün köylülerim, arkadaşlarım, akrabalarım birkaç dakika içinde yok edildi. 3 ve 6 yaşlarında iki kardeşim ve ablalarım, abilerim etrafımda kızıl kanlar içinde ölü yatıyorlardı. Ortalık bir kan gölüydü. Tüm bu olanları anlayacak yaşta olmayan 3 yaşındaki en küçük kardeşimin cesedi de gözlerimin önündeydi. Oynadığı yuvarlak taşlardan biri hala sağ elinin içindeydi. Karıncalar onun parçalanmış körpecik kalbinin üzerine yığılmış kanları emiyordu. Açık kalan iki gözü sanki canlıymış gibi bana bakıyordu. 2 metre yakınımda kanlar içinde ölü yatan ablama baktım. O anda bebeği kanlar içinde ölü yatan annesinin kanlı memesini emiyordu. Daha sütle kanın arasındaki farkı bilmeyen bu minik yeğenim süt emerken annesinin kanını da emiyordu. Anama doğru döndüm. Kurşunlar sol omuzunu parçalamış, 2 bacağını da kırmıştı. Yerinden kalkamıyor, yerinden kımıldayamıyordu. Biricik selvi boylu anamın sadece başına kurşun rastlamamıştı ve bilinci hala açıktı. Fakat saçları, yüzü, tüm vücudu kızıl kanlara bürünmüştü. Kurşun anamın sol memesini sanki bir bıçak gibi kesmişti. Memesinin yarısı sarkıyordu. Diğer canlar gibi kendisinin de burada öleceğini biliyordu. Anamın gözleri bir ara kanlı memeyi emen torununa ilişti. ''Bu talihsiz bebek, benim nazlı gülüm de sağ kalmış.'' dedi ve kolunu bebeğe doğru uzattı. Kol yerden kalkmadı, vücut hareket edemedi. Sevgi, korku ve acıma duygusuyla minicik gül bebeğe yönelen bir çift kara gözdeki bakış donuklaştı. Öylece baka kaldı, çaresiz ve umutsuz. Çaresiz ve umutsuz bakışlarını bana yöneltti. Kanlar içinde can çekişip acılar içinde kıvranırken benim hayatımı düşünüyordu anam. Bana son sözlerini söyledi, bana yol gösterdi. ''Oğlum, şu görünen dağa doğru git. Belki dağlarda bizimkilere rastlar, kurtulursun. Sakın köye taraf gitme, orada asker çok, seni görür ve öldürürler.'' dedi. Ben ne zaman ana yüreği deyimini duysam, hep anamın dayanılmaz acılar içinde can çekişirken beni düşündüğü o kanlı sahne gözlerimin önüne gelir. Anacığım son nefesini verirken benden su istedi. Daha ben cevap vermeden, ''Çabuk ölü gibi yat, kafanı sakla, nefesini bile sezdirme, askerler geliyor.'' dedi. Bu anamdan duyduğum en son cümle oldu. Ben ölmüş gibi yattım. Başımı da anamın kanlı geniş şalvarıyla kapattım. Korkudan nefes bile alamıyordum. Aksilik bu ya, ölü yığınları arasından yaralı ve sağ kalan insanları öldürmek için gezen bir boz elbiseli tesadüfen o an tam sırtıma bastı. Kemiklerim kırılmış kadar acı duydum ve bir çocuk olarak bu acıya dayanamadım, çığlık attım. Sırtıma basan boz elbiseli omzuma iki süngü sapladı. Ben o anda bayılmışım. Herhalde boz elbiseli beni öldü sanmış, bırakmış, gitmişti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.